TR724 YouTube kanalındasınız. Mahfi Şahin'in yazdığı Firari Güvercinler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yeni mahallemize iyice alıştık. Çocukluk anılarımız olmasa da çimen örtülü bu temiz sokaklarda mutluyuz ve mutlu bizim çocuklarımız da. Son yıllarda büyük değişiklikler yaşayarak devam ediyor hayatımız. Artık yeni ülkelere, yeni mahallelere taşınıyor, yeni dostluklar kuruyoruz. Mahallemizde Diyarbakırlı bir Kürt dostum oldu. Biraz inatçı zalim, fakat iyi anlaşıyoruz. Yakın zamanda bir bebekleri doğdu ve adını Mehmet Arif koydular. İsmini şair Arif'ten alıyor Ahmet. Zaten annesi de pek seviyor şiiri. Annesi Türk, babası Kürt Ahmet'in. Şair Arif'in de öyleydi. Fakat onun annesi Kürt, babası Türk'tü. Avrupa'da doğdu Ahmet Arif ve kayıtlara Kürt olarak geçti. Bulunduğu ülkede devletin ona sunduğu yaşam standardı, insani değerler açısından yüksek bir kaliteye sahip. Ahmet henüz doğmadan devlet aileye bir mektup gönderdi, onları tebrik etti ve banka hesaplarına çocuğun ihtiyaçları için para yatırdı. Bunu bütün çocuklara uyguluyor sistem çünkü çocuklar bu ülkenin en değerli mirasçıları. Çocuklardan sonra değer sırası kadınlarda. Kadınların mutlu gülüşlerini ise özgür hayvanlar takip ediyor. O kadar özgür ve güvende ki hayvanlar erkeklerden dahi korkmuyorlar. Acaba Ahmet Arif Cizre'de ya da Yüksekova'da doğsaydı ne olurdu? Hiç şüphesiz coğrafya kaderi olurdu. Çünkü Şark coğrafyasında çocuk olmak hasbelkader yaşamak, Kürt çocuk olmaksa panzer dişlisi arasında ölmek demektir. Gayri ihtiyari yaşlanıp ölmek de yine o coğrafyanın elim kazası. Bunun gerçek bir hikayesi var. Diyarbakır'da dede ve torunun birer yıl arayla aynı kaderi paylaşması hazin bir devlet umarsızlığıdır. 85 yaşındaki Mehmet Tektekin Toma'nın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bundan tam bir yıl sonra da 6 yaşındaki torunu Efe Tektekin yine zırhlı polis aracının çarpması sonucu öldü. Evet, coğrafya kaderdir. Yine Silopi'de 13 yaşındaki Doğan Teyboğa polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çünkü coğrafya. Yine Mardin Kızıltepe'de 12 yaşındaki Uğur Kaymaz, babası Ahmet Kaymaz'la birlikte evlerinin önünde polis tarafından tarandı ve valilik şöyle açıklama yaptı. İki terörist çatışma sırasında öldürüldü. 12 yaşındaki bir çocuğa devletin nazarı terörist. Devlet bu. Aksini iddia eden de teröristtir. Evet, bu bir Kürtse kesin teröristtir. Kendi çocuğuna mutlu yarınlar hazırlamak yerine feci ölümler yaşatan bir devlet. Tıpkı 15 yaşında öldürdüğü bir başka çocuk Berkin Elvan gibi. Ve bunu bazen tek tek, bazen de hiç acımadan kitleler halinde yapıyor devlet. Tıpkı Uludere'de yaptığı gibi. Uludere'de 34 kişiyi öldürdü devlet ve bunların 22'si çocuktu, 18 yaşından küçük çocuk. Uludere aynı zamanda bir çocuk katliamıdır. Oysa çocuklar, en çok da onlara yakışıyor yaşamak. Hiç unutamıyorum, 11 yaşındaki Cizreli Cemile'yi. Öldürüldüğü ilk gece cansız bedenine sarılıp yattığını söylüyor annesi Emine Çağırga ve şöyle devam ediyor. Babası su getirdi, yıkadık, kefenledik. Ambulans çağırdık, gelmedi. Kimi çağırdıysak gelmedi. Bir hafta boyunca öyle bekledik. Sonra babası derin dondurucuya koydu. Onu sakladığımız dolabı da devlet alıp Diyarbakır'a götürdü. Otopsi için dediler. Ama kimse duymasın diye yaptılar. Bir tane daha derin dondurucu aldım. Ne zaman bir şey koyacak olsam 10 defa kapağını açıp kapatıyorum. Bir anne feryadı. Daha ne kadar çaresiz olabilir ki? Fakat devlet başka bir anneye öyle bir ölüm yaşattı ki tam 7 gün sokakta kaldı kanlı bedeni. Silopi'de sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman keskin nişancılar tarafından katledilen Taybet Ana'nın oğlu anlatıyor. Annem tam tamına 7 gün sokakta kaldı. Hiçbirimiz uyuyamadık. Köpekler gelir, kuşlar konar diye. O orada yattı, biz 150 metre ilerisinde öldük. Bir insan bir insana ne kadar acı çektirebilirse devlet de bize 7 günde bunu yaptı. 7 gün, tam 7 gün annenizin cenazesi sokak ortasında kalsın. İnsan çok iyi olamıyor, insan kalamıyor. Benim annem 7 gün kara kış soğuğunda kaldı. En acısı kaç saat yaralı kaldığı bilememek. Keşke diyorum hemen ölmüş olsa. Siz benim annemi öldürdünüz. Devlet halkını öldürüyor. Evet, bunu bazen tek tek, bazen de hiç acımadan kitleler halinde yapıyor. Tıpkı Zilan katliamı gibi. Kürt oldukları için anne karnındaki bebekten, çocuk ve yaşlı demeden 15 bin insana kadar öldürülüyor. Devlet öldürüyor, medya destekliyor. Aradan 90 yıl geçmiş, medya hala aynı yerden devlet namına propaganda yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi 16 Temmuz 1930 tarihinde bu olayı şöyle duyuruyor. Ağrı Dağı tepelerinde tayyarelerimiz Şakiler üzerine çok şiddetli bombardıman ediyorlar. Ağrı Dağı daimi olarak infilak ve ateş içinde inlemektedir. Türk'ün demir kartalları asilerin hesabını temizlemektedir. Zilan derisi ağzına kadar ceset dolmuştur. Halkını öldürüyor, halkına yargısız infaz uyguluyor devlet. Başka bir katliamda yine devlet. Yıl 1943, Van'ın Özalp ilçesinde. 33 kişi hayvan kaçakçılığı iddiasıyla 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın emriyle yargısız kurşuna diziliyor. İnfazda 32 kişi ölüyor. Biri yaralı kurtulup tarihe şahitlik ediyor. Devlet, Muğlalı'yı ancak 1950'de Demokrat Parti'nin ısrarı sonucu yargılıyor, fakat bir yıl sonra Muğlalı ölüyor. Aradan yıllar geçiyor ve 1988'de özel bir kararla Muğlalı'nın Edirne Kapı şehitliğindeki naaşı devlet töreniyle Ankara'daki devlet kabristanına naklediliyor. Sonra 1997'de iade-i itibar yapılıyor. Bu da yetmezmiş gibi büstü harp akademilerindeki kahramanlar geçidinde Atatürk, Fevzi Çakmak ve diğer komutanların arasına yerleştiriliyor. Fakat bu da yetmiyor, devletin sadist ruhuna ve 2004 yılında olayın yaşandığı Van Özalp'te bulunan kara kuvvetlerine bağlı sınır taburundaki kışlaya Mustafa Muğlalı adı veriliyor. Ta ki 27 Haziran 2011'e kadar kışlada durdu o isim. Kürtlere yapılan katliamların yanı sıra psikolojik baskının da tabelaya kazınmış lanetiydi o yazı. Ahmet Arif bu katliamı 33 kurşun şiiriyle destanlaştırıp adına ağıt diyor. Şiir hiçbir yerde yayınlanmamış olmasına rağmen bir şekilde devletin kulağına gidiyor. Bazen şiire dahi tahammülü yoktur devletin. 20'li yaşların başında henüz üniversite öğrencisiyken polisler bir gece evinden alıp götürüyorlar Ahmet Arif'i. Yazdığı şiiri ısrarla okumasını emrediyorlar ama okumuyor şair. Sonra sabaha kadar dövüp şehrin izbe bir köşesine atıyorlar. Şiiri Türkçe yazsa da Ahmet Arif, devlet Kürtçe okuyor ve Kürtleri hala öldürüyor. Öldüremediğini ise çocuk yaşlı demeden hapse atıyor. Devlet çocuklarını şimdi de hapiste büyütüyor. Evet, ismini şair Arif'ten alıyor mahallemizin filintası Ahmet. Bazen ben Türkçe saz çalıyorum, babası Kürtçe söylüyor. Şimdi ikimiz de aynı şiirleri okuyor, aynı türküleri söylüyor ve aynı sürgünleri yaşıyoruz, diyor Mahfi Şahin TR724'teki köşesinde.